Ayrım 10. Öfkeli Yıllar. Altan Öymen. Sayfa 133. 7. Bölüm. Evlenen Hükümdarlar, Sallanan Tahtlar. İki sarayda yeniden iki büyük düğün. Ama düğünler Mısır'a da İran'a da yaramıyor. Kral Faruk askeri bir darbeyle tahtından indiriliyor. İran'da ise şah muhaliflerini asker müdahalesiyle sindirebiliyor. Ürdün'de Kral Abdullah'a suikast. Irak gibi Ürdün'de de çocuk kral. İran Şahı Pehlevi altın omuzluklu ve bol madalyalı üniformasını giymişti. Süreyya'nın gelinliği Paris'te dikilmişti. Gümüş lame kumaştandı. 10 metre uzunluğunda tül kuyruğu vardı. Üzerine 6000 elmas parçası ve 10 binlerce altın pul işlenmişti. Ağırlığı 25 kiloydu. Bölgemizdeki ülkelerde sadece siyasi çalkantılar değil, dünya kamuoyunun ilgiyle izlediği başka gelişmeler de vardı. Bunların başında iki düğün geliyordu. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ve Mısır Kralı Faruk'un 1951 yılının ilk yarısındaki düğünleri. O iki hükümdar birer düğün vesilesiyle dünya basınında yeniden haber konusu olmuşlar, evlenecekleri kızlarla birlikte yeniden dergi kapaklarında yer almışlardı. Yeniden diyoruz çünkü malum ikinci defa evleniyorlardı. Birinci eşleriyle evlenişleri de olay olmuştu, ayrılışları da. Ayrılışları 2 yıl önceydi. Bunu aynı gün gerçekleştirmişlerdi. Bu defa aynı gün olmasa da 2 ay arayla yeni seçtikleri eşleriyle evlendiler. 1949'daki boşanmalarını hatırlayalım. Önce İran Şahı'ndan başlayalım. Dünyada büyük ilgi uyandırmıştı. Şah'ın ilk boşadığı eşi Mısır Kralı Faruk'un kız kardeşi Fevziye'ydi. Ondan bir çocuğu olmuştu ama kızdı. Şah ise bir erkek evlat istiyordu. Hanedan kurallarına göre veliahtı ancak erkek olabilirdi. 1951'de 32 yaşına basan Şah'ın ikinci eş olarak seçtiği kız, fotoğrafları yayımlanır yayımlanmaz tüm dünyanın ilgisini toplayan çok güzel bir kızdı. Adı Süreyya'ydı, 18 yaşındaydı. Babası İran aristokrasisinin ünlü kişilerinden İsfendiyar Bahtiyari'ydi. Annesi de Moskova'da doğup Almanya'ya gelen Eva adında bir Alman. Bahtiyari Eva'yı Berlin'de öğrenciyken tanıyıp evlenmişti. Süreyya sanki kraliçe olsun diye yetiştirilmişti. İsviçre'de ve İngiltere'de ünlü okullarda yatılı olarak okumuştu. Farsçadan başka Almancayı, Fransızcayı, İngilizceyi de ana dili gibi biliyordu. Çiftin 1950 yılındaki nişan töreninden sonra dünya basınının onları izlemesi yoğunlaşmıştı. Hele düğün tarihi belli olduktan sonra. Gün geçmiyordu ki Süreyya'nın gelinliğinin biçiminden, takacağı mücevherlerin değerine kadar öğrenilen ne kadar haber veya işitilen ne kadar söylenti varsa magazin sütunlarının konusu olmasın. Tabii sadece magazin basını da değil, Şah'ın evlenmesi siyaset sütunlarının da ilgi alanı içindeydi. İran, Orta Doğu'nun en önemli petrol ülkelerinden biriydi. Gerçi petrol gelirlerinin büyük bir kısmı İngiliz sermayesinin kontrolü altındaydı. Ama bu durumun değişmesi ihtimali vardı. Ülkede petrolün millileştirilmesini hedefleyen siyasi hareketler gelişiyordu. Şah'ın evlenmesinin bu gelişmelere bir etkisi olabilir miydi? Bu konu da başka ülkelerdeki dış politika uzmanlarını ilgilendiriyordu. Evlenme töreni İran'la ilişkilerini iyi tutmak isteyen birçok devletin bir hediye yarışına girmesine yol açtı. Acaba hangi devlet hangi hediyeyi vermeye hazırlanıyor? Gazeteler o konudaki haberleri önceden öğrenip yorumlar yapmaya başladılar. İngiltere Kralı 6. George'un hediyesi çok değerli bir gümüş şamdan olacaktı. ABD Başkanı Truman, Prenses Elizabeth ile eşine evlenme hediyesi olarak gönderdiği kristal vazonun eşini seçmişti. Yorumlara göre bu şaha, benim İran'a verdiğim değer İngiltere'ye verdiğimden az değil anlamına geliyordu. Doğu blokunun lideri Stalin de yarışa katılıyordu. Süreyya'ya bedeli 450 bin dolar olarak tahmin edilen bir kürk gönderecekti. Hediye hazırlığı Türkiye'de de vardı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes, Ankara'da olgunlaşma enstitüsünce önerilen örnekleri görerek seçim yaptılar. Buna göre şah ve eşine 24 kişilik bir sofra takımı ile bir çay, bir de bol meyveli içki takımı hediye edilecekti. Bunların üçü için enstitü atölyelerinde eski Türk motifleriyle bezenmiş altın ve gümüş işlemeli üç büyük örtü ile peçeteleri hazırlanacaktı. 25 kiloluk gelinlik. Tahran'daki düğün töreni Şubat'ın 11'inde yapıldı. Şah hem kendi halkına hem de dünyaya karşı tasarrufa dikkat eden bir hükümdar olduğu izlenimini vermek istemişti. Tören programının fazla gösterişli bölümlerinden vazgeçilmesini emretmişti. Ama tabii programın geri kalan bölümünde de göz kamaştırıcı manzaralar eksik değildi. Dünya gazeteleri bunu tüm ayrıntılarıyla yazdılar. Şah'ın mermer sarayının fil dişi salonunda başlayan törende Şah'ın üstünde altın omuzluklu ve bol madalyalı bir üniforma vardı. Süreyya Paris'te Dior'a yaptırılan görkemli bir gelinlik içindeydi. Yapımı Dior'un çok sayıda terzisinin çalışmasıyla 3 haftada tamamlanmıştı. Gümüş lame kumaştandı. 10 metre uzunluğunda tül kuyruğu vardı. Üzerine 900 bin altın pul ve 6 bin elmas işlenmişti. Gelinliği süsleyen altınların ve elmasların pırıltısı çok görkemliydi. Ama elbise o yüzden çok ağırlaşmıştı. 25 kilo geliyordu. Süreyya onun içinde yürümekte zorluk çekiyordu. Tören yerine ulaşması bu yüzden yarım saat kadar gecikti. İslami usulle yapılan evlenme işlemi dışarıdaki halka 21 pare top atışıyla duyuruldu. Saraydaki devlet erkanı ile Tahran'da temsil edilen devletlerin büyük elçileri tek tek gelip yeni evlileri kutladılar. Hediyelerini göndermiş olan devlet başkanlarının iyi dileklerini ilettiler. Olaya Türk gazeteleri de geniş yer verdiler. Faruk ile Neriman. İran Şahı'nın düğününden 2 ay kadar sonra 6 Mayıs'ta da Mısır Kralı Faruk'un düğün töreni yapıldı. 31 yaşındaki Faruk 1949'a kadar Mısırlı bir paşanın kızı olan Feride ile evliydi. Ondan boşanmasının nedeniyle ilgili yorumlar İran Şahı'nınki gibiydi. Feride de Faruk'a erkek çocuk doğuramamıştı. Kralın ondan olan 3 çocuğunun 3'ü de kızdı. Faruk Feride'yi boşadıktan sonra yeni bir eş aramaya başlamış, sonunda gene Mısırlı bir ailenin kızı olan Neriman Sadık'ı seçmişti. Neriman 17 yaşındaydı. Evlenme töreni günü Faruk'un tahta çıkışının 15. yıl dönümüne rastlamıştı. İki olay birlikte kutlandı. Asıl tören Kahire'deki Kubbe Sarayı'ndaydı. Fakat İskenderiye'de de donanma gösterileri yapıldı. Kahire ve İskenderiye dahil belirli şehirlerde fener alayları düzenlendi. Neriman'ın gelinliği Süreyya'nınki gibi altın ve elmas parçalarıyla bezenmişti. Kahire'deki yeni evlilere de dünyanın her tarafından hediyeler geldi. Fakat bunlar İran Şahı'na gelenlere göre daha hafif sayılırdı. İngiltere Kralı 6. George'un hediyesi bir hokka takımıydı. ABD Başkanı Truman'ınki ise Tahran'a gönderdiğine göre daha küçük olduğu öğrenilen bir kristal vazo. Mısır İran gibi petrol ülkesi değildi de ondan mıydı? Yoksa Mısır Kralı'nın saygınlığı Şah'a göre daha hafif kalıyordu da ondan mıydı? Bunu o kadar kurcalayan olmadı. Batı gazeteleri daha çok Mısır'daki törenlerin görkeminden söz ediyordu. Sadece Kahire'de saraydaki düğün töreni için harcanan paranın 3 milyon doları bulduğunu, bunun diğer törenlerle birlikte daha yüksek bir rakama ulaşacağını yazıyorlardı. Halkının gelir düzeyi düşük olan Mısır için bu para çok büyük bir paraydı. Kral Faruk zaten eğlenceye düşkün, israfçı bir hükümdar olarak tanınmıştı. Kumara da meraklıydı. Bunlar kralı sadece dünya kamuoyu önünde değil, kendi halkı arasında da itibar kaybına uğratmıştı. Kral bunu dış ilişkilerinde yavaş yavaş dozunu arttırdığı İngiliz karşıtı tavırlarla telafi etmeye çalışıyordu. İngiliz karşıtlığı dönemin Mısır'ında en fazla prim yapan tavırdı. Kral Faruk kontrolü altındaki yasama meclisinin içinden başbakan atayıp hükümeti kurdururken o tavra uygun isimler seçiyordu. Evet, İngiliz karşıtlığı. Bu geçmişte İngiltere'nin kolonisi olmuş veya onun siyasi ya da ekonomik nüfuz bölgesi içine girmiş tüm ülkelerde giderek güçlenen bir eğilimdi. Nedenleri de belliydi. İngiltere o ülkeleri kendi zenginliğini arttırmak için sömürebildiği kadar sömürmüştü. Ülkedeki yönetim sınıfının ve sömürge zenginlerinin dışında kalan yerel halk kesimlerinin fakirliğinin devam etmesi onu pek ilgilendirmemişti. İngiltere gerçi artık işin sonuna gelmekteydi. İkinci Dünya Savaşı öncesinden beri bunun kendi de farkındaydı. Kontrolü altındaki ülkeleri aşama aşama kendine yakın gördüğü yerli unsurların yönetimine bırakıyordu. Bazı ülkelerin bağımsızlaşmasına izin veriyordu. Ama bunu yaparken bir şeyi hiç ihmal etmiyordu. O ülkelerdeki çıkarlarından en az bir bölümünü muhafaza edecek mekanizmalar kuruyordu. Firavunlardan Fuad'a. Mısır'ın durumu İngiltere'nin bu politikasının örneklerinden biriydi. Bunu biraz geçmişi de hatırlayarak özetleyelim. Mısır dünyanın en eski devletlerinden birinin kurulduğu bir ülkeydi. Toprakları bin yıllar öncesinde var olan çok büyük bir medeniyetin eserleriyle doluydu. Milattan önce 3. bin yılda başlayıp milattan önce 6. yüzyıla kadar süren Firavunlar devrinden sonra Perslerin, Greklerin, Romalıların, Arapların istilasına uğramıştı. Firavunlara ait kültür varlığına onların eserleri de katılmıştı. Sonra da malum Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonunda 1517'de Osmanlı eyaleti haline gelmişti. 1805'e kadar o statüde kalmıştı. Daha sonraları Osmanlı yönetiminin ülke üzerindeki etkisi zayıflamıştı. Ülke resmen Osmanlı toprağı olmaya devam etmişti ama her fırsatta ortaya çıkabilen bağımsızlık eğilimleri de hız kazanmıştı. Bu eğilimler Mısır'la öteden beri ilgilenen İngilizlerin de desteğiyle Arnavut birlikleri komutanı Mehmet Ali Ağa'da temsilcisini buldu. Ağa askeri güçlerini oluşturdu, paşa ünvanını alıp Mehmet Ali Paşa oldu, Osmanlı'ya kafa tuttu. Mısır üzerinde kendi egemenliğiyle birlikte kendi hanedanını da kurdu. Ülke öylece yeni bir döneme girdi. Teorik olarak Osmanlı padişahına bağlıydı, fakat padişah onun iç işlerine fazla karışamıyordu. Mısır'ın iç işlerine karışma olanağını Süveyş Kanalı projesiyle önce Fransa elde etti, sonra da İngiltere. Çünkü Mısır'ın paraya ihtiyacı vardı. Kanalın yapımı 1859'da başladı, 1869'da bitti. Mısır'ı etkilemek için Fransa ile İngiltere arasında sürmekte olan yarışı ise 1882'de İngiltere kazandı. İskenderiye'ye çıkarma yapıp Mısır'ı fiilen işgal etti. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1914 yılında da bu fiili durumu resmi hale getirdi. Mısır'ı himayesi yani koruması altına aldığını açıkladı. Bu gelişme zaman içinde İngiltere'yi Mısır'daki bağımsızlık hareketlerinin hedefi haline getirdi. İngiltere bağımsızlıkçıları yatıştırmak için Mısır'a Mehmet Ali Paşa hanedanına dayalı bir krallık adı altında kendi kendini yönetme hakkını veriyormuş gibi yaptı. O zamana kadar İngiltere'ye bağlı bir yerli yönetici olarak Sultan adını kullanan zat 1. Fuat adıyla kral oldu. Ama tabii bu krallık daha kurulurken İngiltere'nin istediği anlaşmaları imzalamıştı. Bunlara göre ülkenin savunma ve ulaşım işleri İngiltere tarafından yürütülecekti. İngiltere o zamana kadar Mısır'ın bir parçası sayılan Sudan'ı doğrudan doğruya yönetmeye devam edecekti. Süveyş kanalı zaten İngiltere'nin de hissedar olduğu uluslararası şirket eliyle yönetiliyordu. Kanalın niteliği değişmeyecekti. Faruk ve Nahas Paşa. Mısır'ın dış politika, savunma ve ulaştırma işleri hariç yarı bağımsızlığı 1936'ya kadar sürdü. Fuad'ın ölümü üzerine yerine o zaman 16 yaşındaki Faruk geçti. Ülkede tam bağımsızlık yanlısı bir parti vardı. Veft Partisi. Başkanı Nahas Paşa'ydı. 1936 yılında o partinin de baskısıyla İngilizler bir adım daha attılar. Mısır'ın tam bağımsızlığını kabul ettiler. Tabii gene bazı şartlarla. Süveyş kanalı bölgesi İngiliz işgali altında kalacaktı. Mısır dış politikasını resmen kendi yönetecekti ama fiilen İngilizlerle birlikte hareket edecekti. Sudan, İngiltere'nin tutumunun ağırlık taşıyacağı bir ortak idare tarafından yönetilecekti. Bu şartlar anlaşmalara bağlandı. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler yeni antlaşmalarla ülkeyi yeniden tam kontrolleri altına aldılar ve bir askeri üs gibi kullandılar. Ama savaştan sonra Mısır'daki bağımsızlık hareketi daha da tırmandı ve İngilizlerin Süveyş bölgesinin işgalini de bırakıp ülkeyi tamamen terk etmesini talep edecek boyutlara vardı. Kral Faruk bu talep karşısında önce İngiltere'yi de gözeten bir denge siyaseti izliyordu. Fakat bağımsızlık yanlılarının güçlenmesi karşısında onlara yakın politikalar izlemeye başladı. O arada 1948'de Filistin Savaşı patlamış, Birleşik Arap ordularının yenilgisiyle sona ermişti. Bu sonuç savaşa katılan diğer Arap ülkeleriyle birlikte Mısır'ın da yönetimini sarsmıştı. Kral Faruk bağımsızlıkçıları kollayan politikasıyla o sarsıntıyı gidermeyi amaçlıyordu. 1950'de seçimlerde en iyi sonucu alan eski başbakan Nahas Paşa'yı yeniden başbakanlığa getirerek o politikasını pekiştirmişti. Tabii bundan da İngilizler memnun değildi. 1951 Nisan'ında Neriman'la evlenmesi o döneme rastlamıştı. İran petrolü. İran Şahı'nın Süreyya ile evlenmesi de aynı şekilde İngiliz karşıtlığının yeni bir ivme kazandığı bir döneme rastlamıştı. İran malum dünyanın en eski devletlerinden biri. Pers İmparatorluğu'nun kuruluşu M.Ö. 570'li yıllara kadar uzanıyor. Uzun yüzyıllar bölgesinde çok geniş topraklara yayılmış. Batıda Ege Denizi'ne, doğuda Pencap bölgesine, güneyde Arabistan'a kadar birçok yeri egemenliği altına aldığı zamanlar olmuş. Ama daha sonraları çeşitli savaşlar sonunda bugünkü topraklarına çekilmek zorunda kalmış. 19. yüzyılda ise bir yandan kuzeyden gelen Rusların, bir yandan da güneyden gelen Fransızlar ile İngilizlerin baskısıyla karşılaşmış. Sonuçta İngilizlere yakın bir politika izlemiş ve topraklarının altındaki petrolü, daha değerinin doğru dürüst anlaşılmadığı bir sırada 1901'de İngilizlerin kontrolü altına sokmayı kabul etmiş. 1921'de Rıza Han yönetimiyle başlayan Pehlevi Hanedanı zamanında, yani 1933'te İngilizlerin İran petrolü üzerindeki hakları biraz sınırlanmış ama idari ve mali yönetim gene İngilizlerde kalmış. 1951 yılındaki petrol durumu genel hatlarıyla şöyle. Yapılan sözleşmelere göre İran petrolünü işletme imtiyazı İngiliz İran Petrol Şirketi Anglo-Iranian Oil Company adlı şirkette. Şirket o zamanlar dünyanın en büyük rafinerisi olarak bilinen Abadan rafinerisinin de kurucusu ve işleticisi. Bundan elde ettiği gelirin bir yüzdesini, yani %16'sını İran devletine veriyor. Ama bu işten kendisinin kazancı İranlıların payını kat kat aşıyor. Petrolün değeri giderek arttıkça ve bu değer artışı İranlar tarafından da fark edildikçe İranlıların buna tahammül etmesi imkansızlaşıyor. Ayrıca 1933'te yenilenen imtiyaz anlaşması 1993'e kadar geçerli olacak şekilde yapılmış ki bu da İranlıların sabrını taşırmaya başlayan nedenlerden biri. Bunun 1951 yılındaki anlamı İngilizlerin İran petrolü üzerindeki egemenliğinin 42 yıl daha sürecek olması. Petrol ve Musaddık. İşte bu sabrın taşması sürecinin ilk önemli belirtileri dünyanın ilgiyle izlediği Şah'ın düğününden biraz sonraya rastladı. Ülkede İran petrolünün İngilizlerin elinden alınarak millileştirilmesi talepleri daha yüksek sesle söylenmeye başladı. Şah'ın büyük ölçüde kendi kontrolü altında tuttuğu ama gene de seçimle gelen ve zaman zaman ben de varım diyebilen bir parlamentosu vardı. Parlamentoda da bu konuyu zaten politikasının en önemli unsuru haline getirmiş olan bir siyasi parti bulunuyordu. Adı Milli Cephe Partisi'ydi. Başkanı ünü daha sonra tüm dünyada daha da artacak olan yaşlıca bir politikacıydı. Muhammed Musaddık. 1951 yılında 70 yaşındaydı. Bazı rahatsızlıkları vardı. Zaman zaman ayakta durmak için bile yanındakilerden destek alması gerekiyordu. Ama kararlı ve inatçıydı. Hukukçuydu, öğrenimini İsviçre ve Belçika'da tamamlamıştı. 1920'den beri siyasetin içindeydi. Adalet, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları yapmıştı. Liberal bir politikacıydı. 1949'da bağlı bulunduğu siyasi gruplardan ayrılmış Milli Cephe Partisi'ni kurmuştu. Partisini destekleyenler arasında milliyetçiler de vardı, komünistler de. Ve onlarla birlikte ülkede o zaman da önemli bir güç oluşturan mollalar vardı. Tabii hiçbirinin Musaddık'la bir ideal birliği yoktu. Ama hepsi onun ülkedeki statükoyu değiştirme merakının kendi lehlerine sonuç verebileceğini düşünüyordu. Onu desteklemeleri siyasi taktik hesaplarının sonucuydu. Şah'ın Süreyya ile evlenmesi sırasındaki başbakanı Ali Razmara'ydı. Bir denge siyasetçisiydi. İngilizlerin İran petrolü üzerindeki imtiyazlarının devamından yanaydı. Bu konudaki tartışmalarda biz henüz petrolü işletebilecek duruma gelemedik diyordu. Düğünden bir ay sonra 12 Mart 1951'de bir fanatik dincinin suikastine kurban gitti. İran'ın o zamanki anayasasına göre başbakan meclis tarafından seçiliyor, seçim sonucunu Şah'ın onaylaması halinde görevine başlıyordu. Meclis 27 Nisan'da Musaddık'ı seçti. Şah Musaddık'ın hem komünistlerden hem Momallalardan aldığı desteği de göz önünde tuttu. Bunu onayladı. Musaddık kabinesini kurup görevine başladı. Başbakan olarak yaptığı ilk konuşmasında bir rüyasını anlattı. Rüyada nurlar içinde bir zat görmüş. Ona demiş ki, kalk git İran'ı ayaklarındaki prangalardan kurtar. Bu rüyayı yorumladı da ona göre İran'ın ayaklarındaki prangalar İngilizlerle yapılmış petrol anlaşmalarıydı. Musaddık ülkesini onlardan kurtaracaktı, heyecanlıydı. Zaman zaman konuştuğu konunun havasına kendini kaptırarak ağlamaya başladığı, bazen de bayıldığı olurdu. Rüyalarına inanırdı, politikadaki adımlarını ona göre ayarladığı olurdu. Hemen ertesi gün meclise bir kanun tasarısı getirdi. Tasarının özeti şuydu. O zamana kadar 1901'den beri İngilizlerin kontrolü altındaki İngiliz-İran petrol şirketi millileştiriliyordu. O zamana kadar dünyanın en büyük petrol rafinerisi olarak bilinen Abadan rafinerisi dahil şirketin kontrolündeki tüm tesislerin yönetimi derhal 11 kişilik bir komisyona geçiyordu. Millileştirilen şirketin hissedarlarına tazminat ödenmesi için tesislerin gelirlerinin %25'i ayrı bir hesapta toplanacak ve belirli zamanlarda ödenecekti. Tasarı meclise gönderildiği gün hemen kabul edilip kanun haline geldi. Yürürlüğe girmesi için önce Senato'da da kabul edilmesi, arkasından da Şah tarafından onaylanması gerekiyordu. O işin tamamlanması da uzun sürmedi. Yasa Senato'dan geçip Şah tarafından da imzalanınca 3 Mayıs 1951 günü yürürlüğe girdi.
10. Ayrımın Sonu. Sayfa 143.